KPSS Eğitim Bilimleri. Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık. 31. Kaset 1. Yüz Sayfa 910. 53. Öğretmen sınıfta öğrenme güçlüğü çeken ve geri kalan bir öğrencinin arkadaşlarının öğrenme düzeyine gelmesini sağlamada öncelikle kullanması gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Derste uyguladığı yöntem ve teknikleri değiştirme. B. Öğrencinin özel ders almasını sağlama. C. Özel eğitim sınıfına gönderme. D. Öğrencinin öğrenme stratejilerini geliştirme. E. Öğrencinin ön koşul bilgilerini güçlendirme. Doğru cevap D. 54. Aşağıdaki öğretme-öğrenme etkinliklerinden hangisinin kullanılması durumunda öğrencilerde benlik tasarımı olumsuz etkilenir? A. Öğrencilerin kendilerini rahat hissedecekleri psikolojik ortam hazırlama. B. Öğrencileri öğrenmeye güdüleme. C. Öğrenmeleri ilk denemelerinde gerçekleştirmelerini isteme. D. Öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına uygun ortam hazırlama. E. Doğru ve doğruya yakın davranışları ödüllendirme. Doğru cevap C. 55. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin temel işlevlerinden birisi değildir? A. İstendik davranışların sürekliliğini sağlama. B. Öğretim zamanını etkili ve verimli kullanma. C. Etkili öğrenmeyi sağlama. D. Öğretmenin mesleki gelişimini sağlama. E. Öğretim planlarını etkili kullanma. Doğru cevap D. 56. Öğretme-öğrenme etkinliklerinde işbirlikçi öğretme yaklaşımını kullanan bir öğretmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenciler arasındaki etkileşimi artırma. B. Öğrenmeye güdülenmeyi artırma. C. Bireysel öğrenme farklılıklarını kontrol etme. D. Konuya ilgi ve dikkati çekme. E. Öğrenciler arasındaki rekabet duygularını geliştirme. Doğru cevap A. 57. Sınıf içi öğretme-öğrenme etkinliklerinde tam öğrenme yaklaşımını kullanan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaz? A. Öğretim hizmetlerini etkili uygulama. B. Öğretimin hedeflerini davranışlarına dönüştürme. C. Başarısız öğrencilere sınıf tekrarı yaptırma. D. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alma. E. Yapılan öğretimin öğrenciye uygunluğunu sağlama. Doğru cevap C. 58. Öğrenmeler için gerekli zaman ve uygun öğretim olanakları sağlandığında her öğrenci öğrenebilir. Her öğrencinin öğrenme için ihtiyaç duyduğu zaman farklıdır ve buna göre öğretim yapılmalıdır. Öğretim etkinlikleri nitelikli olmalıdır. Yukarıda özellikleri açıklanan öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Buluş yoluyla öğrenme. B. İşbirlikçi öğrenme. C. Okulda öğrenme modeli. D. Programlı öğretim. E. Temel öğretme modeli. Doğru cevap C. 59. Bir sınıfta farklı bilgi, zeka ve kapasiteye sahip öğrencilerin bulunması durumunda dersin konularını düzenleyen bir öğretmenin öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alma. B. Sınıftaki ortalama öğrenci düzeyine göre öğretimi düzenleme. C. Farklı yöntem ve teknikleri kullanma. D. En düşük öğrenci düzeyini dikkate alma. E. En yüksek öğrenci düzeyini dikkate alma. Doğru cevap A. 60. Aşağıdaki tekniklerden hangisi göze ve kulağa hitap ederek öğrencinin ilgisini çekmede diğerlerine göre daha üstündür? A. Tartışma. B. Gösteri. C. Anlatım. D. Beyin fırtınası. E. Örnek olay. Doğru cevap B. 61. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı drama tekniğinin uygulama ilkelerinden birisi değildir? A. Yaratıcı düşünceyi geliştirme. B. Önceden belirlenen rolleri yerine getirmeye çalışma. C. Empatik yaklaşımı kazanma. D. Farklı çözüm yolları üretme. E. Beklenmedik durumlarda nasıl davranılması gerektiğini öğrenme. Doğru cevap B. 62. Aşağıdaki durumların hangisi uygulandığında beyin fırtınası tekniğinin verimli olması engellenir? A. Tartışma konusuna uygun fikirlerin seçilmesi. B. Sürenin ekonomik kullanılması. C. Katılımcıların psikolojik güven duygularının oluşması. D. Fikirlerin niceliğine ve niteliğine önem verilmesi. E. Sınırlandırıcı olmayan bir ortamın oluşturulması. Doğru cevap A. 63. Bir okuldaki eğitim ve öğretimi ilgilendiren bir konuda birkaç öğretmenin ve uzmanın birlikte çalışması yoluyla gerçekleşen çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. Programlı öğretim. C. İşbirlikçi öğrenme. D. Ekip çalışması. E. Problem çözme. Doğru cevap D. 64. Nesnelerin görüntüsünü zihinde canlandırabilme, ayrıntıları fark edebilme, renkler, şekiller, desenler, grafikler ve sembolleri kullanabilme, yardım almaksızın yönlerini bulabilme. Yukarıda özellikleri açıklanan zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Matematiksel mantıksal zeka. B. Sözel dilsel zeka. C. Görsel uzamsal zeka. D. Müziksel ritmik zeka. E. Sosyal bireyler arası zeka. Doğru cevap C. 65. Öğrencinin bilgiyi zihninde kurgulaması, öğrencilerin girişimciliklerinin desteklenmesi, öğrencilere deneyimler yaşatma ve bu deneyimler üzerinde öğrenmesini sağlama, yukarıda özellikleri açıklanan öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. İşbirlikçi öğrenme. C. Programlı öğretim. D. Yapılandırmacı öğrenme. E. Temel öğretme durumları. Doğru cevap D. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi öğretme öğrenme uygulamalarında öğrenci merkezli yaklaşımları kullanan bir öğretmenin amaçlarından birisi değildir? A. Bilgilerin günlük yaşamda uygulanma olanağını sağlama. B. Öğrencilerin karar verme ve sorumluluk alma yeteneklerini geliştirme. C. Sınıf içi etkileşimi yoğunlaştırma. D. Bilgiyi aktarma tekniklerini güçlendirme. E. Öğrenci güdülenmesini, motivasyonu sağlama. Doğru cevap D. 67. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, öğrenme-öğretme etkinliklerinin planlanmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek öğretim ilkelerinden birisi değildir? A. Hedefe görelik. B. Güncellik. C. Yaşama dönüklük. D. Ölçme tekniklerine uygunluk. E. Ekonomiklik. Doğru cevap D. 68. Öğrenme konuları gözlenen, incelenen ve ölçülebilen nesne, olgu ve olaylara dayandırılarak ve duyu organları harekete geçirilerek verilmelidir ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilinenden bilinmeyene. B. Yaşama dönüklük. C. Öğrenciye görelik. D. Somuttan soyuta. E. Güncellik. Doğru cevap D. 69. Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme yaklaşımlarını, yöntem ve tekniklerini belirlemedeki önceliği en fazla olan değişkendir? A. Hedef davranışlar. B. Öğrencinin ilgisi ve beklentileri. C. Toplumun beklentileri. D. Konu alanının özellikleri. E. Sınıfın değişken koşulları. Doğru cevap A. 70. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde yöntem ve teknik seçiminde belirleyici değildir? A. Öğrenme konularını aktarabilme. B. Hedefleri gerçekleştirebilir olma. C. Öğretmenin yönteme yatkınlığı. D. Öğretim materyallerine uygunluk. E. Öğrencilerin özelliğine uygunluk. Doğru cevap D. 71. Örnek olay yönteminin öğretme-öğrenme sürecine en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgileri örnek durum üzerinde uygulama olanağını verme. B. Öğretim sürecinde öğrencileri aktif hale getirme. C. Sınıfta tartışma olanağını sağlama. D. Bir davranışın modeli üzerinde gösterilip yapılmasını sağlama. E. Yazılı yasal kaynaklar üzerinde çalışma olanağının verilmesi. Doğru cevap A. 72. Koşulları belirlenmiş ve denetlenebilir ortamlarda yapılan ve amacı bilimsel bir olayı kanıtlamak ya da bilimsel bir sürecin aşamaları arasındaki ilişkileri göstermek olan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gösterip yaptırma. B. Tartışma. C. Deney. D. Eğitsel geziler. E. Örnek olay. Doğru cevap C. 73. Öğretme-öğrenme etkinliklerinde problem çözme yöntemini kullanan bir öğretmen aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapmamalıdır? A. Öğrencilerin somut yaşantılar üzerinde düşünmelerini sağlama. B. Eleştirisel düşünme, karar verme, sorgulama ve yansıtıcı düşünme gibi düşünme tekniklerini geliştirme. C. Öğrencilerin kullanacağı çözüm yollarını bildirme. D. Öğrenci merkezli öğretimi uygulama. E. Öğretimde bilimsel yöntemin basamaklarını kullanma. Doğru cevap C. 74. Öğretme-öğrenme etkinliklerinde her öğrenci için ayrı bir etkinlik programı hazırlamanın ve uygulamanın nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Aktif öğrenmeyi sağlama. B. Öğrencilerin bilgi ve kapasiteleri arasında farklılıklar olması. C. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri arasında farklılıklar olması. D. Ortalama bir öğrenme düzeyini sağlama. E. Öğretim etkinliklerine süreklilik kazandırma. Doğru cevap D. 75. Öğretme-öğrenme etkinliklerinde yaşayarak öğrenme ilkesinin uygulamasını en kapsamlı olarak açıklayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesi. B. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alma. C. Bilginin teorik temellerini verme. D. Öğrencinin okuyarak, yaşayarak ve tartışarak öğrenmeye katılması. E. Öğretmenin öğrencileri konulara yönlendirmesi. Doğru cevap D. 76. Bir öğrenme kuramının aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yaptığı açıklamalar gerekli değildir? A. Organizmanın kazandığı bir davranışın devamlılığı nasıl sağlanır? B. İstenmeyen davranışlarda sönme nasıl sağlanır? C. Öğretmen davranışlarının öğrenmeye etkileri nelerdir? D. Organizmada öğrenme hangi koşullarda ve nasıl oluşur? E. Öğrenme ürünü olan davranışların özellikleri nelerdir? Doğru cevap C. 77. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci yaşantılarının öğretme-öğrenme sürecinde sahip olması gereken özelliklerden biri değildir. A. Yaşama dönük olma. B. Hedef davranışları kazandırabilir olma. C. Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olma. D. Çevreden bağımsız olma. E. Öğrencinin diğer yaşantılarıyla ilgili olma. Doğru cevap D. 78. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin derste öğrendiklerini transfer etmelerine katkısı en az olan etkinliktir? A. Öğrendiklerini benzer durumlarda kullanma. B. Yeni problem durumları belirleme. C. Problemlere farklı çözümler bulma. D. Çözülen bir problemin aşamaları arasındaki ilişkiyi saptama. E. Tahtadaki problem çözümlerini defterine geçme. Doğru cevap E. 79. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde belirtge tablosu kullanmanın sağladığı başlıca faydalardan birisi değildir? A. Öğretimin hedefleriyle içerik arasında ilişki kurma. B. Öğretim sürecinin kapsamını belirleme. C. Hedeflerin tutarlılığını sağlama. D. Öğretmen yeterliliklerini belirleme. E. Ölçme sürecinde kullanılacak soruları belirleme. Doğru cevap D. 80. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin program geliştirme sürecinde eğitim durumlarını belirlemede cevabını aradığı sorulardan birisi değildir? A. Nasıl öğretmeliyim? B. Konuların güçlük derecesi nasıl olmalıdır? C. Öğretim için uygun fiziki koşulları nasıl düzenlemeliyim? D. Zamanı etkili nasıl kullanabilirim? E. Hangi araç gereci kullanabilirim? Doğru cevap B. 81. Öğretimin hedefleri ifade edilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A. Öğrenci davranışı açısından ifade edilme. B. Öğretim sürecinin başında öğrencide bulunması gereken özellikler bakımından ifade etme. C. Konu başlığı şeklinde ifade edilmeme. D. Tek bir öğrenme ürününü ifade edebilme. E. Öğretme-öğrenme etkinliklerine yön verebilme. Doğru cevap B. 82. Öğrenme konularını üniteler şeklinde modüllere, öbeklere ayırma. Öğrenme konularını aşamalı olup olmadığına bakılmaksızın anlamlı bölümler halinde öğretme. Yukarıdaki özellikleri açıklanan içerik düzenleme yaklaşımları aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğrusal program. B. Piramitsel program. C. Sarmal program. D. Modüler program. E. Çekirdek program. Doğru cevap D. 83. Bir öğretmen, öğretme-öğrenme etkinliklerini yaşamsal konular üzerinde sorular geliştirerek düzenlemektedir. Öğretmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. İçerik analizi yapma. B. Hedefleri davranışa dönüştürme. C. Öğrencinin gereksinimlerini karşılama. D. Öğrenci düzeyine göre hareket etme. E. Öğretimi somutlaştırma. Doğru cevap C. 84. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin hedeflerinin gözlenebilir öğrenci davranışlara dönüştürmesinin sebeplerinden biri olamaz? A. Hedefe ulaşıldığına kanıt olabilecek öğrenci davranışlarını belirleme. B. Gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenci tepkilerini belirleme. C. Öğretme-öğrenme etkinliklerini düzenleme. D. Uygun öğrenme etkinliklerini düzenleme. E. Konu merkezli öğrenmeyi gerçekleştirme. Doğru cevap E. 85. Sınıfta uygun öğrenme yaşantılarını planlama ve uygulamada öncelikli görev aşağıdakilerden hangisindedir? A. rehber öğretmen, B. program geliştirme uzmanı, C. öğretmen, D. okul müdürü, E. zümre başkanı. Doğru cevap C. 86. Bir öğretmen öğretim programını dersin hedef davranışlarına ulaşabilmek için belirlenen konu alanlarının analizinin yapıldığı bir düzenek olarak ele almaktadır. Buna göre öğretmen aşağıdaki program tasarımlarından hangisine ağırlık vermektedir? A. hedef davranış, B. içerik, C. eğitim durumları, C. sınama durumları, E. öğretmen yeterlikleri. Doğru cevap B. 87. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecini tam ve doğru olarak ifade eden bir yaklaşımdır? A. Program geliştirme öğretimin olası hedeflerini kesinleştirilmiş hedeflere dönüştürmeyi kapsayan teknik bir süreçtir. B. Program geliştirme sürecinde öğretim programının boyutları birbirinden bağımsız olarak ele alınır. C. Program geliştirme, öğrenmeyi etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlayan sürekli ve uygulamalı bir süreçtir. D. Program geliştirme uygulanarak denenmiş bir programın yazılı doküman haline getirilmesi sürecidir. E. Program geliştirme, öğrencinin ilgi ve gereksinimleri göz önünde bulunduran öğrenme konularının analizini düzenleyen teknik bir süreçtir. Doğru cevap C. 88. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde davranışçı öğrenme kuram ve ilkelerine dayanarak yapılan çalışma konularından birisi değildir? A. Bireyselleştirilmiş öğretimin öğrenci başarısına etkisi. B. Üst düzey zihinsel becerileri geliştirme etkinliklerini düzenleme. C. Öğretim programının hedeflerini davranışlara dönüştürme. D. Öğrenme yaşantılarını birbirine bağımlı olarak düzenleme. E. Öğretim tasarımını desenleme. Doğru cevap B. 89. Aşağıdakilerden hangisi maddenin çeşitliliği konusunu kavrama düzeyinde öğrenildiğini kanıtlayan bir kanıt olamaz? A. Maddenin çeşitlerine farklı örnekler verme. B. Maddenin çeşitlerinin özelliklerini kendi ifadeleriyle açıklama. C. Maddenin çeşitlerini çizdiği bir kavram haritası üzerinde anlatma. D. Verilen resimlerin hangi madde çeşidine ait olduğunu bulma. E. Maddenin kaç çeşidinin olduğunu söyleme. Doğru cevap E. 90. Birbirleriyle ilgili konuları ve etkinlikleri belirli alanlarda, disiplinlerde toplayarak yapılan program geliştirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Romantik merkezli yaklaşım. B. Geniş alan tasarımlı yaklaşım. C. İlişkisel yaklaşım. D. Sorun merkezli yaklaşım. E. Öğrenen merkezli yaklaşım. Doğru cevap B. 91. 1. Ülke çapındaki öğretim etkinliğini ölçme. 2. Öğretim programlarının ve ders kitaplarının incelenerek analiz edilmesiyle belirleme. 3. Subjektif soru tipini kullanma. 4. Okuldaki öğretmen grubu ya da sınıf öğretmenlerince hazırlanma. 5. Madde analizini yapma. Yukarıda açıklanan özelliklerin hangileri standart testlerin öğretmen yapımı testlere göre üstün olduğu durumları gösterir? A. 1 ve 2, B. 1, 2 ve 3, C. 1, 2 ve 5, D. 3 ve 4, E. 3, 4 ve 5. 91, C. 92. 1. Ayşe matematik dersinden 30 alarak sınıfta kalmıştır. 2. Ahmet'in maaşı 1000 YTL olarak belirlenmiştir. 3. Ayşe atletizm yarışmasını 3. olarak bitirerek okulun atletizm takımına alınmıştır. 4. hasadın boyu uzundur. Yukarıda yapılan işlemlerin ölçme ve değerlendirme olduğuna ilişkin sıralama hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Ölçme 2 ve 4, değerlendirme 1 ve 3. B. Ölçme 2, değerlendirme 1, 3 ve 4. C. Ölçme 1 ve 2, değerlendirme 3 ve 4. D. Ölçme 4, değerlendirme 1, 2 ve 3. E. Ölçme 1 ve 3, değerlendirme 2 ve 4. Doğru cevap A. 93. Aşağıdaki tekniklerden hangisi bir ölçme aracının güvenilirliğini belirlemede kullanılamaz? A. Faktör analizi yapma. B. İç tutarlılık katsayısı. C. KR20 formülünü kullanma. D. Test tekrar test yöntemi. E. Paralel testler yöntemi. Doğru cevap A. 94. 95. ve 96. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Bir öğretmenin uygulamış olduğu 20 maddelik bir testte iki çoktan seçmeli maddeye verilen cevapların dağılımı aşağıdaki tabloda üst grup ve alt gruplara göre verilmiştir. Birinci madde, üst grup A 10, B 3, C 5, D 5, E 2, N 25. Birinci madde, alt grup A 5, B 7, C 6, D 4, E 3, N 25. İkinci madde, üst grup A 5, B 2, C 13, D 2, E 3, N 25. İkinci madde, alt grup A 11, B 6, C 5, D 2, E 1, N 25. Birinci ve ikinci maddenin doğru cevabı A'dır. 94. Birinci maddenin hangi seçeneği en yüksek çeldiricilik gücüne sahiptir? A A, B B, C C, D D, E E. Doğru cevap C. 95. Birinci madde ve ikinci maddenin güçlük düzeylerini aşağıdakilerden hangisi en doğru açıklamaktadır? A. Birinci madde ikinci maddeden daha kolaydır. B. Birinci madde ikinci maddeden daha zordur. C. Birinci ve ikinci maddelerin güçlük düzeyi eşittir. D. İkinci maddenin güçlük düzeyi 0.00'dır. E. Birinci maddenin güçlük düzeyi 0.00'dır. Doğru cevap B. 96. Birinci madde ile ikinci maddenin ayırt edicilik gücü bakımından en doğru açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Birinci maddenin ayırt ediciliği, ikinci maddenin ayırt ediciliğinden daha yüksektir. B. İkinci maddenin ayırt ediciliği, birinci maddenin ayırt ediciliğinden daha yüksektir. C. Birinci ve ikinci maddelerin ayırt edicilik indeksleri aynıdır. D. Birinci maddenin ayırt edicilik indeksi 0.00'dır. E. İkinci maddenin ayırt edicilik indeksi 0.00'dır. Doğru cevap A. 97 ve 98. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Bir sınıfta 5 ayrı dersten yapılan sınavın sonuçlarına ilişkin bazı bilgiler, Ali'nin sınavlarda almış olduğu puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dersler: Türkçe X üzeri çizgi 70, S nokta S 5, Ali'nin notu 72. Matematik X üzeri çizgi 80, S nokta S 3, Ali'nin notu 74. Coğrafya X üzeri çizgi 60, S nokta S 12, Ali'nin notu 72. Tarih X üzeri çizgi 72, S nokta S 10, Ali'nin notu 82. kimya, X üzeri çizgi 50, S noktası 15, Ali'nin notu 80. 97. Ali'nin en başarılı olduğu ve en başarısız olduğu dersler hangisinde doğru verilmiştir? A. En başarılı kimya, en başarısız matematik. B. En başarılı kimya, en başarısız tarih. C. En başarılı matematik, en başarısız kimya. D. En başarılı tarih, en başarısız Türkçe. E. En başarılı tarih, en başarısız coğrafya. Doğru cevap A. 98. Hangi derste Ali'nin öğrenme düzeyi ile sınıftaki diğer öğrencilerin öğrenme düzeyi arasındaki farklılaşma en düşüktür? A. Türkçe, B. Matematik, C. Coğrafya, D. Tarih, E. Kimya. Doğru cevap B. 99. 1. Teste aynı nitelikte birkaç soru ilave etme. 2. Teste farklı nitelikte birkaç soru ilave etme. 3. Test maddelerinin ayırt edicilik indekslerini artırma. 4. Öğrencilerin kopya çökmelerine karşı önlem alma. Yukarıda açıklanan bir ölçme aracının geliştirilmesine, tedbirlerin ölçme aracının özellikleri üzerinde meydana getirdiği etki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıralamayla verilmiştir? A. 1. Geçerlik, 2. Güvenilirlik, 3. Güvenirlik, 4. Güvenirlik. B. 1. Geçerlik, 2. Geçerlik, 3. Güvenirlik, 4. Güvenirlik. C. 1. Güvenirlik, 2. Geçerlik, 3 güvenirlik, 4 güvenirlik. D. 1 geçerlik, 2 geçerlik, 3 güvenirlik, 4 geçerlik. E. 1 güvenirlik, 2 geçerlik, 3 geçerlik, 4 güvenirlik. Doğru cevap C. 100. Bir puanlamanın objektif olarak yapılma derecesinin yüksek olması, 2. Sentez ve değerlendirme basamaklarındaki davranışları ölçmede uygun olması, 3. Hazırlanmasının kolay olması, 4. İlk öğretimin ilk sınıflarındaki öğrencilere uygulanmasının daha uygun olması, 5. Kapsam geçerliliğinin yüksek olması. Yukarıdakilerden hangileri yazılı yoklamaları kullanmayı gerektiren özelliklerdir? A. 1 ve 2, B. 1, 2 ve 5, C. 1, 2 ve 4, D, 2, 3 ve 4, E, 2 ve 5. Doğru cevap D. 101. Aşağıdaki sorulardan hangisinin bilişsel alan sınıflamasına göre diğerlerinden daha yüksek düzeydeki bir hedef davranışı ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir? A. Kan organizmada ne işe yarar? B. Kan çeşitleri nelerdir? C. Kanın insan yaşamındaki önemi nedir? D. Kan hastalıklarının belirtileri nelerdir? E. Genetik alanındaki çalışmaların insan kanına etkisi neler olabilir? Doğru cevap E. 102. Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin ölçüt alınması mutlak değerlendirmeye örnek oluşturmaz? A. Program konularına yapılan değerlendirme, B. Programın hedefleriyle tutarlı öğrenmelerin, C. Sınıftaki ileri düzeyde ve geri düzeydeki öğrenmelerin, D. Nota dayalı olarak belirlenen öğrenmelerin, E. Belirlenen ölçüde bağlı olarak yapılan değerlendirme. Doğru cevap C. 103. 1. Öğrencinin belirli bir programın gerektirdiği ön koşul niteliğindeki davranışlarının ölçülmesi, 2. Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme, 3. Öğrencilerin eksik öğrenmelerini belirleme. Yukarıda verilen değerlendirme türlerini ölçmede kullanılan ölçme araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıralamayla verilmiştir? A. Hazır bulunuşluk testi 1, izleme testi 3, başarı testi 2. B. Hazır bulunuşluk testi 1, izleme testi 2, başarı testi 3. C. Hazır bulunuşluk testi 2, izleme testi 1, başarı testi 3. D. Hazır bulunuşluk testi 2, izleme testi 3, başarı testi 2. E. Hazır bulunuşluk testi 3, izleme testi 1, başarı testi 2. Doğru cevap A. 104. Aşağıdakilerden hangisi portfolyo yani öğrenci gelişim dosyası değerlendirme yaklaşımında öğrenci ürünlerini değerlendirmede kullanılan sorulardan birisi değildir? A. Öğrenci öğrenmede nasıl bir yol izledi? B. Öğrenci verileni öğrendi mi? C. Öğrenci nasıl düşündü? D. Öğrenci hangi tip soruları sordu? E. Öğrenci nasıl analiz etti? Doğru cevap B. 105. Öğretimin hedeflerini gözlenebilir ve ölçülebilir bir düzeye getirmede öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedeflerin tutarlılığını sağlama. B. Hedeflerin geçerliliğini ve güvenirliğini artırma. C. Hedefleri aşamalı olarak sıralama. D. Uygun ölçme araçlarını geliştirme. E. Hedefleri öğrenci davranışlarına dönüştürme. Doğru cevap E. 106. Bir grup öğrencinin kapsamları birbirinden farklı olan 3 testten aldıkları puanların istatistikleriyle o sınıfın öğrencisi olan Ahmet'in her testten aldığı puan aşağıda verilmiştir. Madde sayısı test 1 30, test 2 50, test 3 90. Aritmetik ortalama x üzeri çizgi test 1 16,2, test 2 28,6, test 3 35,4. Standart kayma test 1 2,0, test 2 6,8, test 3 5,2. Ahmet'in ham puanı test 1 15, test 2 32, test 3 33. Buna göre hangi testin geçerliliği ve güvenirliği yüksektir ve Ahmet'in mutlak başarısının en yüksek olduğu ders hangisidir? A. Geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek test 3, Ahmet'in mutlak başarısının en yüksek olduğu test 2. B. Geçerliliği ve güvenirliği en yüksek test 1, Ahmet'in mutlak başarısının en yüksek olduğu test 3. C. Geçerliliği ve güvenirliği en yüksek test 2, Ahmet'in mutlak başarısının en yüksek olduğu test 3. D. Geçerliliği ve güvenirliği en yüksek test 2, Ahmet'in mutlak başarısının en yüksek olduğu test 1. E. Geçerliliği ve güvenirliği en yüksek test 3, Ahmet'in mutlak başarısının en yüksek olduğu test 2. 107. Aşağıdakilerden hangisinde negatif korelasyon söz konusudur? A. Alkol tüketimi arttıkça kanser olma riski artar. B. Okuma düzeyi arttıkça ders başarısı artar. C. Üretim arttıkça tüketim artar. D. Okula devamsızlık arttıkça okul sevgisi artar. E. Düzenli beslendikçe sağlıklı yaşam düzeyi artar. 106 A. 107 D. 108. Ölçme aracının ölçmeyi istediği teorik özellikleri ölçmeye uygun olup olmadığını belirleme, sınıfta bulunan öğrencilerin kişilik, yaratıcılık, ilgi, zeka ve tutum gibi özelliklere sahip olma düzeylerini belirleme. Yukarıda açıklanan çalışma biçimleriyle bir ölçme aracının öncelikle hangi özelliği artırılır? A. Güvenirlik. B. Ölçüt geçerliği. C. Yapı geçerliği. D. Yordama geçerliği. E. Kapsam geçerliği. Doğru cevap C. 109. Öğrencilerin derslere karşı ilgi, yetenek ve tutumlarının düzeyini belirlemeye dönük rehberlik hizmeti öncelikle aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A. Psikolojik danışman, B. Branş öğretmeni, C. Müdür yardımcısı, D. Koordinatör rehber öğretmen, E. Eğitsel kol öğretmenleri. Doğru cevap B. 110. Bir okulda yürütülen rehberlik hizmet alanlarından gizlilik derecesi en yüksek olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencinin sosyo-kültürel çevresi, B. İlgi ve yetenekleri, C. En iyi anlaştığı arkadaşları, D. Özel yaşamını ilgilendiren konular, E. Akademik başarı düzeyi. Doğru cevap D. 111. Bir öğretmen sınıfta başarısızlık, uyumsuzluk gösteren ve arkadaşlarıyla geçinemeyen bir öğrencisinin yaşadığı problem durumunu çözümleyebilmek için gözlem tekniğini kullanmaktadır. Buna göre öğretmenin öncelikle dikkat etmesi gereken öğrenci davranışları aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencinin sakin durumdaki tavırları, B. Öğrencinin problemi yaşadıktan sonraki davranışları, C. Öğrencinin her zaman göstermediği farklı türdeki davranışları, D. Öğrencinin olumlu davranışlarının sebepleri, E. Arkadaşlık ilişkilerinin niteliği. Doğru cevap C. 112. Bir öğretmen sınıfta yüksek kaygıya sahip olan öğrencilerin kaygılarını azaltmak için yaptığı aşağıdaki etkinliklerden hangisinde istediği sonucu alamaz? A. Psikolojik danışmandan yardım alma, B. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alma, C. Öğretim programının yükünü azaltma, D. Sınıf geçme notunu düşürme, E. Öğrenmek zorunda oldukları konuları önceden bildirme. Doğru cevap E. 113. Bir okulun mezun ettiği öğrencilerin daha sonraki yıllarda öğrenim durumlarını ya da çalıştıkları işlerdeki başarı düzeylerini ve uyum durumlarını araştırma aşağıdaki rehberlik hizmet türlerinden hangisiyle gerçekleşir? A. Bilgi toplama, B. Yerleştirme, C. İzleme, D. Oryantasyon, E. Konsültasyon. Doğru cevap C. 114. Bir okuldaki öğrencilerin alan seçimine, devam edecekleri yüksek öğretim programına ve mesleklere yönlendirmelerde öncelikle bilinmesi gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireysel eğilimler, B. Anne babanın tercihleri, C. Akademik başarı, D. İlgi ve yetenek alanları, E. İş bulma olanakları. Doğru cevap D. 115. İlköğretim 8. sınıf öğrencisi kendisini yalnız hissetmekte, hiç kimse tarafından sevilmediğini ve el attığı hiçbir işi başaramadığını düşünmektedir. Ali'nin bu problemini çözmek isteyen sınıf öğretmeni öncelikle aşağıdaki rehberlik hizmet alanlarından hangisine başvurmalıdır? A. Konsültasyon, B. Psikoterapi, C. Psikolojik danışma, D. Yöneltme, E. Oryantasyon. Doğru cevap C. 116. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrenciyi tanıma, onaylama ve değer verme özellikleri geliştirmede etki düzeyi en azdır? A. İlgi ve yetenek alanlarına uygun görevler verme, B. Öğrencilerden aynı düzeyde davranış bekleme, C. Öğrenciler arasındaki etkileşimi ve işbirliğini destekleme, D. Farklı düşünme biçimlerini destekleme, E. Öğrencilere hazır bulunuşluk düzeyine göre etkinlik sunma. Doğru cevap B. 117. Öğrencilerin bir nesneye ya da etkinliğe olan ilgi düzeyini belirlemek isteyen öğretmen, aşağıdaki öğrenci aktivitelerinden hangisine dikkat etmez? A. Zorlandığı ve öğrenemediği konular, B. Boş zamanlarında ilgilendiği etkinlikler, C. Başarıyla sonuçlanan etkinlikler, D. Haz ve mutluluk duyduğu çalışmalar, E. birden fazla deneme yaptığı etkinlikler. Doğru cevap A. 118. Aşağıdakilerden hangisi okullarda son yıllarda önem kazanan gelişimsel rehberlik hizmetlerinin temel dayanağıdır? A. Akademik başarı düzeyini artırma. B. Kişisel problemlere uygun çözümler bulma. C. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini destekleme. D. Öğrenme stratejilerini geliştirme. E. Öğretimin hedeflerini öğrencilere kazandırma. Doğru cevap C. 119. Okullarda öğrencilerin akademik başarılarını artırma, öğrenme çabalarını destekleme ve verimli ders çalışma yollarını geliştirmek için verilen rehberlik hizmeti, aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisini kapsamaktadır? A. İyileştirici rehberlik. B. Sosyal rehberlik. C. Kişisel rehberlik. D. Eğitsel rehberlik. E. Mesleki rehberlik. Doğru cevap D. 31. kaset 1. yüzün sonu.